İş sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kulukısa ve bugünkü konuğumuz araştırmacı, yazar ve yayıncı Cengiz Özdemir. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Merhabalar. Kahverengi Yol Panolarında konuğumuz araştırmacı, yazar ve yayıncı Cengiz Özdemir. Cengiz Özdemir uzunca sayılabilecek bir süredir Medyascope'da kültür sohbetleri, kültür ve tarih sohbetleri yapıyor. Öncelikle hoş geldin Cengiz yayınımıza. Çok teşekkürler katıldığın için.
Merhaba Emre, hoş bulduk. Sağ olasın.
Cengiz, şimdi söyledim aslında. Medyascope'da yaptığın yayınlardan bahsettim. Yanılmıyorsam Ozan Sağ Söz'le birlikte yapıyorsun bu yayınları. Evet. Biraz bahseder misin? Ne zamandır bunu yapıyoruz?
Yani aşağı yukarı 5 yıl bitti. 6. yılın içindeyiz. Biz Medyascope kurulduğu günden beri Medyascope'un içerik sağlayıcılarından birisiyiz. Biz aslında birkaç hafta önce başlamıştık. Medyascope kurulmadan birkaç hafta önce başlamıştık bu yayınlara kendi aramızda. Daha sonra işte Ruşen bizi davet etti. Bugüne kadar 186 yayın yaptık. Bu yayınların bir kısmı da arkeoloji üzerine oldu.
186 yayın dedin, az değil gerçekten. Bazılarını da paylaştım benimle geçtiğimiz günlerde. Necmi Karul mesela konuğunuz olmuş. Efendim Gürkan Ergin, Ömür Harmanşah, birçok aslında arkeolojiyle ilgili ismi konuk etmişsin. Şunu merak ediyorum. Özellikle bu arkeoloji yayınlarını yaptığında izleyicinin ilgisi nasıl oluyor? Sayısal olarak da olabilir ya da tepkisel olarak da.
Yani tabii Türkiye'de arkeoloji meselesi hani böyle popüler olana ilgi açısından bir ilgi var. Yani tabii bizim yayınlarımız biraz akademik yayınlar. Bu yayınlara böyle olağanüstü bir ilgi beklemiyoruz. Yani biz kendi yayınlarımızda bir reyting kaygısı vesaire taşımıyoruz. Çok böyle aslında işin belki felsefesine, arkeoloji nedir, arkeoloji dediğimiz kavram üzerine görünen arkeoloji değil de arkeolojinin arka planı, işte biraz antropoloji, biraz sosyoloji, biraz işte tarih, bütün bunları iç içe geçiren bir yayıncılık anlayışımız var. Ama yine de ilgi alaka var. Özellikle bizim bu Destanlar serisinde İsmail Gezgin'le yaptığımız yayınlar çok büyük ilgi gördü. Ömür Harmanşah'la yaptığımız yayınlar. Yayın çok büyük ilgi gördü. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde arkeoloji üzerine çalışan bir öğretim üyesi. Aynı şekilde mesela Erkan Konyar'la yaptığımız Van kazıları yayını, kendisi kazı başkanıydı o dönem. O çok ilginç bir yayındı. Hani arkeolojinin aslında işte göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını da bu anlamda Erkan Hoca ile yaptığımız yayınlarda öğrenmiş olduk. Bu açıdan güzel bir deneyim, yani bizim açımızdan ilgi alaka konusunda bir zaten bir beklentimiz yok ama tamamen de alakasız bir kitle ile karşı karşıya değiliz.
Peki yine de şu biraz üzücü değil mi? Yani Türkiye arkeolojik anlamda inanılmaz bir zenginliğe sahip. Buna rağmen arkeolojiyle ilgilenen insan sayısı ya da arkeoloji eğitimi alan insan sayısı olsun ya da arkeoloji yayını, işte sizinki gibi yayınların azlığı olsun, biraz bu üzmüyor mu seni?
Tabii yani bir üzülme durumu var ama şimdi şöyle bir şey aslında. Yani şu son dönemde özellikle bu sosyal medyanın etkisiyle arkeoloji ile ilgili haberlere olağanüstü bir ilgi ve alaka var. Yani burada dijital yayıncılık, dijital platformlar, ondan sonra bunların insanların çok kolay ulaşabileceği bir şekilde insanlarla bir bağının olması, işte cep telefonları üzerinden vesaire. inanılmaz bir şey var aslında. Yani bunun en son örneği, hatta biraz bence fazla popüler hale gelen şeyler de var. Mesela işte Göbekli Tepe gibi. Yani böyle nasıl söyleyeyim, bağlamından da aslında bir süre sonra kopartılan işlerde olabiliyor. Hatta işte dizilere falan da hani en son konuk o şey konu olan şeyler bunlar. Yani arkeoloji biliminin kendisine yönelik, yani bu işin felsefesine yönelik, işte bu işin tekniğine yönelik ilgi tabii ki çok fazla yok. Ama genel olarak ben geçmişe göre Türkiye'de arkeolojiye ilginin giderek arttığını görüyorum. Tabii burada böyle çok çarpıcı örnekler de var, kötü örnekler de olabiliyor. Onları da birazdan konuşuruz. Bu dijital medya, sosyal medya ve insanların arkeolojiyle ilgili haberlere çok kısa sürede ulaşabilmesi imkanları arkeolojiye olan ilgiyi, alakayı arttırdı. Tabii biz burada işi sadece biraz turizm, biraz böyle görünen arkeoloji üzerinden hani biraz da belki pragmatik bir yaklaşımla yaklaşıyoruz ama arkeolojinin kendisi tamamen insanın kendini tanıma sürecinin bir parçası ve bunu aslında topluma anlatabilirsek, ya bunu yaygınlaştırabilirsek, biraz daha işin görünen kısmından daha ziyade hani bu işin kendi hikayemiz, yani insan olma hikayemizin bir parçası olduğunu fark ettirecek bir takım işler yapılabilir diye düşünüyorum.
Bak tam bunu söylerken aklıma geldi, Mustafa Adak Hoca ile konuşuyorduk. O biliyorsun epigrafi uzmanı, işte kitabelerden bahsettik. Dedi ki bu kitabelerde, bu yazıtlarda aslında her şey var. Yani günümüzde bile insanların doğrudan ilgileneceği meselelerle ilgili birçok şey var dedi. Sanıyorum sizin mesela yaptığınız o Gılgamış gibi işte o destanlarla ilgili yayınlarda da yine buna benzer bulgular görüyoruz, değil mi?
Tabii. Yani şimdi biz arkeolojiyi sadece nesnelerin arkeolojisi olarak düşünüyoruz. Halbuki aslında destanların da bir arkeolojisi var, dilin de bir arkeolojisi var, mitin de bir arkeolojisi var. Yani mitoloji diyoruz biz ona. Yani burada sadece görünen, işin sadece toprak altından çıkartılmış görünen kısmı ile ilgilenmek tabii ki gerekir ama ya bunun dışında mesela destanların bir arkeolojisi var. Şimdi Şileman denilen adam Homeros'a inanmasaydı biz bugün Truva'yı bulabilir miydik? Ya bulamazdık. O destanların arkasında bir gerçeklik yatıyor ve biz o gerçekliği anlamak ve kendi maceramızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde dilin de bir arkeolojisi var. Aynı şekilde mitoloji, yani mitlerin de bir arkeolojisi var. Yani bunlar aslında birbirinden ayrılmaz meseleler ve bunları biz biraz birbirinden ayrı ayrı şeyler, yani günlük hayat pratiğimizde bunları böyle biraz birbirinden ayrı ayrı şeylermiş gibi düşünme eğiliminde oluyoruz. Yani toprağın altından nesneleri çıkartıyoruz, onları kendi bağlamlarından kopartıp işte en yakındaki bir müzeye veya uzaktaki bir müzeye taşıyoruz ve orada işte gelen geçene hüzünlü bir şekilde bakan şeyler haline geliyor. Burada tabii Türkiye'de çok yol kat edildi. Eskiden yani bu çok daha sık yapılıyordu. Şimdi mümkün olduğu kadar yerinde sergileme, işte antik sit alanlarında yerinde sergileme eğilimi de çok güçlendi. Yani işte burada hocanın da söylediği gibi, az önce zikrettiğin konuya dönersek, yani arkeoloji bilimi sadece bir nesne bilimi değildir. Yani bütün bunlar, bu destanlar, bu dil, mitoloji, bütün bunlar iç içe geçer ve bunların bir toplamıdır. Bu anlamda Şileman gibi adamlar her ne kadar hani çok böyle mezar kazıcısı veya mezar soyguncusu gibi gözükseler de, yani bu işi biraz bu pratikle ele alsalar da bir yandan da aslında onlar gibi insanlara bir takım şeyleri de borçlu olduğumuzu düşünüyorum.
Öte yandan işin şu yanı da çok heyecan verici değil mi? Yani biz Türkiye'de bir yanda işte demin mitolojilerden bahsediyordum. Bir yanda işte Yunan mitolojisinin aslında bütün o anlatılan hikayelerin geçtiği topraklardayken diğer tarafta işte Mezopotamya, Göbekli Tepe yani her şeyin de ortasında yaşıyoruz bir anlamda.
Tabii yani bizim coğrafyamız biraz böyle. Yani burada Van'da Urartu kazarken, tümülüsleri kazarken işte ne bileyim Batı'da da Helenistik dönem bir Roma veya bir Bizans buluntusuyla şey yapabiliyoruz, uğraşabiliyoruz ve arada en az 3000 yıl var. Yani bu insanın yani bizim bulunduğumuz coğrafyanın aslında insanlığın oluşumunda ne kadar güçlü bir şey söylediğini, hikaye anlattığını bize gösteriyor. İşte en son bu Göbekli Tepe'deki en erken buluntular bütün hikayeyi değiştirebiliyor ve bu hikayenin değişmesi, insanın hikayesinin değişmesinin temel kavşak noktalarından birisinde biz yer alıyoruz. Bu açıdan bu ülkede arkeoloji eğitimi ne kadar yaygınlaştırılırsa ama doğru temellerde tabii ne kadar şey yapılırsa o kadar iyidir.
Tam o noktada aklıma geldi Necmi Karol'la yaptığınız yayın Ak Topraklık Arkeoloji Okulu'yla ilgili bir yayın yapmıştınız. Bu tarz yani üniversitelerde olan klasik arkeoloji bölümlerinin dışında bu tarz yeni okulların oluşumu aslında çok da yaygın değil ama umut verici değil mi?
Tabii yani sadece onunla ilgili yapmadık. Mesela Gül Pulhan'ın şey yaptığı, başını çektiği Sarat projesi vardı. Sarat projesi hala devam ediyor. Sarat'ta Gül Hoca şey yapıyor. Yani bu arkeoloji nedir? İşte arkeoloji haberciliği nasıl yapılır mesela? Birazdan belki ona da hani girmek lazım. Gazetelerin, internet sitelerinin habercileri çağırıp arkeolojiyle ilgili haberler nasıl yapılır diye eğitimler verdi. İşte online eğitimler verdi ve sertifikalar dağıttı. Aynı şekilde şimdi Göbekli Tepe Kazı Başkanı kendisi Necmi Hoca. Necmi Karul uzun yıllardır Bursa'da Aktopraklık kazı öğren yerinde bir arkeoloji okulu açtı. Sanıyorum Nilüfer Belediyesi veya Bursa Büyükşehir, şimdi bilmiyorum, bir belediyeden destek de alarak. Orada mesela çok küçük yaşlardaki çocuklarla işte eğitimler, daha büyük yaş gruplarıyla eğitimler yaptı. Ve işte çocuklara küçük arkeolojik kazılar yaptırdı. Onlara toprağın altında sakladığı işte bir takım şeyleri bulmasını sağladı. Sonra çocuklar onları analiz ettiler, tartıştılar, kendilerince onlarla ilgili hayaller kurdular falan. Ya bunlar çok önemli şeyler. Yani Türkiye'de maalesef arkeoloji denilen şey böyle üniversiteye sıkıştırılmış. Ondan sonra işte lisans üstü doktora seviyesine sıkıştırılmış bir alan. Halbuki bunun çok daha aşağılara doğru, erken yaş gruplarına doğru yaygınlaştırılması ve bu çocukların okul dışı sivil inisiyatiflerle bilinç kazandırılması gerekiyor. İnsan bildiği şeyi sever, ona sahip çıkar. Yani biz şimdi bilmediğimiz bir şeyi nasıl sevelim? Yani cahili olduğumuz bir konu yani ilgimiz de olmaz. Biz genellikle bu konularda bunun sanki gökten vahiyle inen bir yetenek olduğunu hani düşünme eğiliminde oluyoruz. Halbuki öyle değil. Yani bu çok daha erken yaşlarda Aktopraklık bunun bir örneği. Sarat projesi gene aynı şekilde bunun bir örneğiydi. Biz de bu insanlarla yayın yapmaktan çok mutlu olduk. Yani biz de bir sürü şey öğrendik. Ben bundan 5-6 sene önce arkeoloji üzerine bu kadar çok konuşamazdım yani.
Doğru.
Evet.
Peki Cengiz, arkeoloji haberciliği dedik. Şimdi tabii ki dijital medya, yanı sıra sosyal medya bunlar çok gelişti ve bugünlerde çok popüler belki ama bunun bir de öncesi var. Yani basılı medya diye bir şey var. Bugün mesela ben bakıyorum hala birkaç dergi var. Aktüel Arkeoloji var mesela aklıma gelen. Magma var bilmiyorum hala bu pandemi sırasında nasıl bir çizgide yani hala devam ediyor mu çıkıyor mu bunlar ama senin özellikle takip ettiğin böyle yayınlar var mı?
Yani basılı yayını çok takip edemiyorum. Daha çok internet siteleri ve sosyal medyadaki hesaplar üzerinden onların linklerine ulaşarak hani bazı haberleri takip etmeye çalışıyorum. Zaten dijital olan biraz konvansiyonel olanın önüne geçti. Yani bu artık dünyada da kaçınılmaz bir şekilde böyle oldu. Hatta eskiden ne bileyim adres çubuğuna girmek istediğimiz sitenin adresini girip oradan adrese ulaşıyorduk. Şimdi artık onu bile yapmıyoruz. Doğrudan sosyal medya üzerinden şey yaptık. Bu internet trafiklerine falan şey yapan bu tarz haber sitelerinde yüzde neredeyse 90'a yakını sosyal medyadan link. Yani insanlar siteyi bile açmıyorlar. Doğrudan sosyal medyadan link şey yaparak. Tabii yani bu ben de biraz sosyal medya mecralarını aktif kullanan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Ya buralarda tamam güzel bir etkisi var insanların şey yapması açısından ama çok tepkisel işler de oluyor. Yani yanlış kullanım veya yanlış yorum veya negatif olana çok böyle prim vermek anlamında çok dezenformasyona açık alanlar bunlar. Burada işte belki bir sosyal medya okuryazarlığı veya işte gelen bilgiyi check etme, kontrol etme gibi alışkanlıklar geliştirilebilir. Bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek hani yakın zamanda olduğu için şey yapayım. Mesela şöyle bir haber vardı işte 2000 yıllık heykelin ağzına musluk taktılar. İşte Türkiye'de olmuş bir olay gibi bu böyle lanse edildi. İşte herkes Kültür Bakanlığı'na, şuraya, buraya insanların böyle şeyleri var, dertleri var ve bu dertleri böyle en küçük fırsatta şey yapıyorlar, dışarıya vuruyorlar. Halbuki olay Pompei'de, İtalya'da. O fotoğraf İtalya'da çekilmiş bir fotoğraf ve hani çok az insan onun Pompei'de olduğunu ben de paylaştım mesela hani Twitter'da ya bunu böyle söylüyorsunuz ama bu olay yani bu fotoğraf Pompei'de çekilmiş. Hani Türkiye'de de yapılmıyor anlamında değil ama şimdi böyle bir şey yani bu negatif etki dediğimiz şey bir aksiyon alıyor ve o aksiyon her zaman bu sosyal medya mecralarında negatif etki pozitif etkiden çok daha güçlü bir şekilde yayılıyor ve onu düzeltmek de şey oluyor, zor oluyor. Bir de tabii bu sosyal medyaya haber yetiştirme telaşındaki habercilerin yaptığı yanlışlar var. Bu arkeoloji alanında da oluyor maalesef. Ve haber veya bilgi genellikle alelacele şey yapıldığı için, paylaşıldığı için, hani haber atlatma derler ya eskiden bunu haberciler, alelacele paylaşıldığı için çoğunlukla düzeltme de yapılmıyor. Çünkü o arada hani tırnak içinde o tweet yürümüş oluyor. Onu düzeltmek de hem bir gurur meselesi oluyor veya işte düzeltmemek daha çok işlerine geliyor. Çünkü yürümüş bir şey oluyor, o haber oluyor falan filan. Tekzip edilemez bir mecra olduğu için bu sosyal medya burada iş aslında okuyucuya düşüyor. Yani okuyucu acaba bu doğru mu? Yani bunu teyit etmek gerekiyor. Bu biliyorsunuz teyit.org diye bir takım böyle şeyler çıktı artık. Yani bu işi bayağı ciddi profesyonel yapan insanlar da var. Yani çünkü bu yani her alanda olduğu gibi arkeoloji alanında da bu alan çok böyle trollenmeye, tırnak içinde veya manipüle edilmeye çok müsait bir alan. Yani arkeoloji yayıncılığın böyle handikapları da var yani.
Doğru dediğin gibi maalesef sosyal medya biraz artık o hani derler ya delinin biri bir taş atmış kuyuya, o kuyuya dönmüş durumda. Gerçekten birisi bir taş atıyor, ondan sonra çıkar çıkarabilirsen. Öte yandan tabii Türkiye'nin dört bir köşesinde her yaz, daha çok yazın olduğu için söylüyorum, kazılar yapılıyor. Yani işte Göbekli Tepesi'nden tut, işte bu tarafta Teos'a, işte Patara'ya, hatta İç Anadolu'da Kaman değil mi? Birçok yer var, Sagalassos. Sen bunların içinde gezme fırsatı buldukların oldu mu? Hangileri özellikle sende çok büyük etki bıraktı?
İş Bankası'nın davetiyle birkaç kazı ören yerine gezdim. Hem de kazı başkanlarıyla da görüştüm. En son Patara'yı gezdik. İşte Havva Hoca, Havva İşkan'la da görüşme şansımız oldu. Ben çok etkilendim. Gerçekten hem Havva Hoca'nın nasıl söyleyeyim enerjisi hem de Kazıya. Ben yıllar önce gitmiştim yani bir turist olarak hani veya meraklı birisi olarak gitmiştim. Belki 15-20 sene olmuştur yani gideli. Çok ilgimi çekti. Onun dışında Teos'a gittim. Gene Teos kazılarında kazı başkanıyla bir şeyimiz oldu. Aynı şekilde Nusa'ya gittik, Aydın'da. Bunlar hepsi İş Bankası'nın sponsorluğunda olan kazılardı. Sağ olsunlar bizi çağırıyorlar. Gidiyoruz, görüyoruz. Hepsi birbirinden değerli. Yani Türkiye'de özellikle Batı Anadolu'daki şeyler tabii çok görkemli. Kazı alanları ve onların hemen insanı çarpan mimarileri, hemen insana böyle bir şey söyleyen, hızlı sonuç alınan bir anlamda da arkeoloji alanları bunlar. Ama mesela çok daha zor arkeoloji alanları da var. Mesela Doğu Anadolu'da işte Tümülüs kazıyorlar mesela, Urartu'yu kazıyorlar. Yıllarca kazıyorsun. Yani bir çuval keçi boynuzu yiyip bir parmak pekmez elde etmek gibi. Yani tabii her arkeolojik şeyin kendince bir zorluğu var. Yani imkanları da var, zorlukları da var. Türkiye'nin her yeri bunlarla dolu. Tabii her yeri kazmak da gerekiyor mu? O da mesela ayrı bir tartışma konusu. Yani bu arkeolojik kazılar çok önemli, yapılması gerekiyor ama yani Türkiye'de herhalde kazılan kısım kazılmayan kısmın %1'i bile değildir bence. Çünkü her gün yeni bir buluntu, yeni bir haber geliyor Türkiye'nin her yerinden. Burada tabii yani bu kazı teknikleri de geliştikçe bunlar da çok tartışılan konular işte yani nasıl sergilenmeli, nasıl kazılmalı, işte her yer kazılmalı mı ondan sonra. Çünkü kazı teknikleri de gelişiyor. Yani bundan 100 sene önceki kazı tekniğiyle bugünkü kazı tekniği veya 50 sene önceki kazı tekniğiyle aslında bugünkü kazı tekniği bile birbirinden çok farklı. Yeni dijital imkanlar, bilgisayar teknolojileri gelişiyor vesaire. Tarama sistemleri gelişiyor. Yani birçok imkan gelişirken burada tabii işte bir şey var. Yani sürekli gelişen, değişen, dönüşen bir süreç var. Ben birçok arkeolojik işte şeyi gezdim. Hala da gezmeye devam ediyorum. Hani bunları sadece bir turizm geliri olarak bakmamak gerekiyor. Yani biz bu meseleye biraz böyle hani bacasız sanayi turizm kafasıyla yaklaşıyoruz. Arkeoloji bunun çok daha ötesinde bir şey. Yani bütün insanlığı ilgilendiren, hepimizin ortak mirası olan bir şey. İşte biz burayı kazalım, buraya turist gelsin, işte gişelerden para kazanalım veya işte otelde yatak satalım şeyinden daha ziyade bu tabii ki olabilir. Yani olmalıdır da ama esas hedef burada yani kendi insanlığın kendi macerasını, kendi ortak geçmişini ve bu geçmişin bize gelecekte ne söylediğini anlamaya çalışmak lazım. Zaten bence arkeoloji geçmişe değil geleceği anlatan bir şey. Yani çünkü insanoğlu 4,5 milyon yıldır bir şeyler üretiyor. Yani alet üretiyor, eşya üretiyor, nesne üretiyor. Biz bunun son 250 yıldır farkındayız. Yani onları araştırıyoruz falan filan. O yüzden aslında geleceğimizi anlamaya çalışıyoruz geçmişe bakarak. O yüzden bu arkeolojik kazıların biraz böyle sadece turizm faaliyeti veya işte turistik bir iş olarak bakılması, işte insanların gezip görmesinin dışında bir anlamının da olduğunu bizim fark etmemiz gerekiyor.
Peki Cengiz hiç doğudaki kazılara gitme şansın oldu mu? Van olsun, Göbekli Tepe olsun. Ben mesela o kadar uzağa gidemediğim için merak ediyorum.
Bana çok davet edildim. Bir türlü gidemedim. Sonra da Erkan Hoca kazı başkanlığından alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi'ne gitti. En büyük pişmanlığım odur. Yani o zaman gidebilseydim çok herhalde şey yapabilirdim. Gidemedim. Yani Göbekli Tepe'ye de kısmet olmadı. Hani Göbekli Tepe bambaşka bir şey. Belki Necmi Hoca oralardayken bir atlayıp önümüzdeki senelerde hocayla birlikte bir gidip gezme imkanı olabilir.
Cengiz, tabii arkeolojiyle ilgili yayınlar da yaptığın için bu konu özellikle seni ilgilendiriyordur diye düşünüyorum. Şimdi arkeoloji eğitimi tabii ki dediğin gibi çocukluk yaşlarından alınmaya başlanırsa çok daha iyi. Özellikle bizimki gibi arkeolojik anlamda bu kadar zengin bir ülkenin çocuklarına bunu daha belki ilkokuldan öğretmesi lazım. Ya da daha sonra dediğin gibi bazı özel ya da üniversite eğitimi de mümkün. Ama belli bir yaşın üstündeki insanlar da tabii bu eğitimi artık büyük ölçüde kaçırmış oluyor. Onlara için biraz da soruyorum. Yani arkeoloji okur yazarlığı diye bir şey var mı? Ya da bunu nasıl edinebilir birisi? Hangi kaynaklara başvurarak bunu yapar? Sen ne önerirsin?
Ya var tabii. Mesela ben bu şeydeki ondan bahsetmedik. Çatalhöyük sergisi vardı. Onunla ilgili bir yayın yaptık biz. Şeyde bu Anamet'te Beyoğlu'nda. Bu mesela orada çok güzel bir sergiydi o. Hem kazı alanını modellemişler VR teknolojisiyle o evlerin içinde gezebiliyorsunuz. Ben çok şaşırmıştım mesela. Tavanlar çok VR gözlüğünü takınca kafamı eğdim. Yani çünkü tavanlar çok basıktı. Yani ve orada arkeologlar dediler ki o dönemin insanların boyları 1,40 civarındaydı. Hani biz şu anda uzun boyluyuz onlara göre. Çatalhöyük'teki insanlar evlerine damdan giriyorlar. Ondan sonra bilmiyorum 1930'larda 40'lardaki romanları okuduysanız eğer Anadolu'daki evlerin toprak altında olduğundan çok bahsedilir. Yani gerçekten de bu yüzyılın başına kadar Anadolu'da hala Çatalhöyük'teki gibi evler yapılıyordu ve özellikle Orta Anadolu'da insanlar toprak altında yaşıyorlardı. Neşet Günal Hoca'nın, ben akademiden mezunum resim bölümünden. Neşet Günal Hoca'nın böyle Kırşehir köylüleri falan resimleri vardır. Oralarda çok güzel onu şey yapar. Bu VR teknolojisi, işte o kazı tekniklerini nasıl yaptıklarını, kazı aletlerini gösteren, ondan sonra Çatalhöyük'teki şeyi gösteren, kazı macerasını gösteren belgeseller, filmler, röportajlar var. Çok güzeldi. Mesela kazı başkanı Jan Hodder hoca, 30 küsür sene kazıyı yürüttükten sonra emekli olmuştu ve onun anısına aslında o şey yapılmıştı. Sonra Jan Hodder'ın bir de kitabını çıkardı Yapı Kredi o şeyde sergi ile paralel olarak bir de kitabını çıkardı. Ve o kitapta hem Çatalhöyük'ün hikayesi hem de mesela Çatalhöyük'te leopar desenleri olan resimler bulmuşlar. Oradan da yola çıkarak Anadolu'nun aslında bayağı bir leopar popülasyonu olduğunu falan şey yapmışlar. Çok ilginç bir kitaptır o. Yani insanlar aslında şöyle meraklılarsa, hele de İstanbul'dalarsa çok imkan var. Yani kimse şey yapmasın yani hani ben imkan bulamıyorum, işte göremiyorum, edemiyorum. Yani Anadolu'daysa ona diyeceğim bir şey yok ama İstanbul'dalarsa yani sergiler açılıyor, ondan sonra kütüphaneler var, kitaplıklar var, üniversiteler var, sempozyumlar var, her şey var. İstanbul dışındalarsa da yani bugün YouTube'a girin yüzlerce video var. Yani ve artık bu daha yani biraz da dil biliyorsanız, hani dil bilmiyorsanız bile var aslında. Dil biliyorsanız daha büyük avantaj. Yani ben şeye inanmıyorum. Yani böyle birileri gelsin de bize eğitsin, bunu anlatsın vesaire. Bu tamamen merakla olan bir şey. Merak varsa Murat olur. Yani merak ile Murat birbiriyle paralel gider. O yüzden merakı önce bir tetiklemek ve insanları bu yolda hani en azından örnek göstermek gerekiyor. Ben sık sık bu yapılan şeyleri kendi sosyal medya hesaplarımda mesela bir sergi açıldıysa, işte bir sempozyum varsa, bir şey varsa paylaşıyorum. Merak eden kenara not alıyordur. Etmeyen de zaten etmiyordur. Yani hani bunu zorla da hani şey yapacak değiliz. Bu tamamen şeyle alakalı yani merak ve istekle alakalı. Şimdi podcastler mesela, şimdi podcast yapıyoruz biz sizinle. Podcastler var, inanılmaz podcastler var. Türkçe'de var üstelik mitoloji üzerine, arkeoloji üzerine, Yunan dünyası üzerine inanılmaz podcastler var. Yani bunları biraz araştıran, biraz merak eden bunlara ulaşıyor.
Cengiz, istersen sosyal medya hesabını da söylemek ister misin? Buradan paylaşmak ister misin?
Tabii benim Twitter ve Instagram'da Kültüristan. Kültür İstanbul'un kısmını İstanbul kısmını çıkartıyoruz. Kültüristan bir anlamda kültür ülkesi gibi bir şey çıkıyor diye bir hesabım var. Twitter'da biraz daha fazla insan takip ediyor. Instagram'da da işte belki biraz daha az insan takip ediyor. Buralarda elimden geldiği kadar bu tarz şeyleri herhangi bir karşılık beklemeden insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Çünkü çok insanla bu vesileyle tanışmış oldum. İstanbul kültürü, tarihi, arkeolojisi, mimarisi üzerine çok değerli dostlarım, arkadaşlarım oldu. Bir yandan da işte bizim Medyascope'taki yayınlar da buna vesile olmuş oldu. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz.
Çok teşekkür ediyorum Cengiz, katıldığın için programımıza. Gerçekten çok aydınlatıcı, bilgilendirici bir yayın oldu. Senin Medyascope'taki yayınlarını da tabii herkese izlemelerini tavsiye ediyoruz bir kez daha. Çok teşekkürler. En kısa zamanda görüşmek umuduyla.
Ben teşekkür ediyorum Emrah. Çok sağ olasın fırsat verdiğin için.
Kahverengi yol panolarında bugün araştırmacı, yazar ve yayıncı Cengiz Özdemir'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayımlanan Kahverengi Yol Panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.